Ayrım 28, gece yarısına doğruydu. Brock sakalını sıvazlayarak otur Dirk dedi. Viski, bira ya da konyak. Konyak. Brock uşağına emir verdi. Konyak. Sonra avizenin ışıkları altında parlayan yemek dolu masayı işaret etti. Yiyeceklerden al Dirk. Sıcaktan yara olan koltuk altlarını kaşıdı. Tanrı'nın belası bir hava. Neden sen de hepimiz gibi rahatsız olmuyorsun? Strong rahat rahat bacaklarını uzattı. Ben doğru dürüst yaşamasını biliyorum da ondan. Sana belki 1000 kez söyledim. Günde 4 defa banyo yaparsan öyle kaşıntılı sıcak gibi derdin olmaz. Bitler kaybolur ve... Bırak yıkanmanın, bunlarla ilgisi yok diye cevap verdi. Bu budalalık olur. Doğaya aykırı gelmek. Brock güldü. Senin şeytanın deniz arkadaşı olduğunu söyleyenler belki de işin doğrusunu biliyorlardı. 1 litre büyüklüğündeki boş maşrapayı uşağa doğru itti. Çinli hemen buna duvara dayanmış olan fıçıdan bira doldurdu. Fakat sen de ödülünü yakında alacaksın ha Dirk? Kalın parmağıyla yeri işaret etti. Strong balon biçimindeki kristal kadehi olarak konyağın kokusunu içine çekti. Hepimiz ödüllerimizi alacağız Brock. Strong odanın pis kokusunu duymamak için konyak goblesini burnuna doğru tutuyordu. Tess'in de babası ve annesi gibi kokup kokmadığını düşündü. Brock ziyaretinin nedenini biliyor muydu acaba? Brock homurdanarak kocaman gümüş maşrapayı kaldırdı. Sanki günlerdir susuz kalmış gibi birayı içti. Her zamanki gibi kalın yünlü iç çamaşırını, yüksek yakalı gömleğini ve yünlü elbisesini giymişti. Boynunda da kalın kravatı vardı. Struan'ı gözetlemekte olan Brock onun sıcaktan şikayeti olmadığını düşündü. Struan'ın ince gömleğinin yakası açıktı ve çok geniş göğsündeki kırmızımsı altın rengi kıllar gözüküyordu. ''Sen çıplak gibi bir şeysin oğlum. Bu tiksinti verici bir durum.'' ''Yeni moda böyle Tyler. Sağlığına.'' Struan kadehini kaldırdı ve karşılıklı içtiler. Brock gidip fıçıdan maşrapasını doldurdu. Tekrar oturup Struan'a bakarak bekledi. Sonunda ne olmuş dedi. Tess Brock. Ha, adam Struan'ın gecelerden beri durmadan düşünüp bir türlü karar veremediği soruna katılmak istemesine şaştı. Struan da kendisi gibi öyle çok uykusuz geceler geçirmiş olacaktı. Oğlum ona aşık. Brock birasını içip yine ağzını sildi. Onlar bir kez karşılaştılar baloda. Sonra Lisa ve Lilibet'le yürüyüşte konuşmuşlar 3 defa. Evet, oğlum kızına aşık olduğundan emin.
Sen emin misin?
Evet.
Fikrin nedir?
Bunu açık açık konuşmamız doğru olur diye düşündüm.
Ama neden şimdi?
Brock kuşkulanmıştı ve gerçek nedeni anlamaya çalışıyordu.
Bildiğin gibi kız çok küçük.
Evet ama evlenecek yaşa gelmiş. Brock parlak gümüş maşrapadaki görüntüsüne baktı. Acaba Struan'ın istediğini doğru tahmin etmiş miydi?
Yani sen resmen oğlun için benden teslim mi istiyorsun?
İstemek onun görevi, benim değil. Ama önce biz işi resmiyete dökmeden konuşalım. Brock yine sordu.
Bu evlilik hakkında fikrin nedir?
Bunu biliyorsun, ben bu evliliğe karşıyım. Sana güvenmiyorum, Gort'a güvenmiyorum. Fakat Callum kendi kendine hareket etmeli. O beni zorladı. Ve bir baba daima oğluna istediğini yaptıramıyor. Brock Gort'u düşündü. Konuşmaya başladığı zaman sesi acıydı.
Eğer bu işin çok aleyhindeysen çocuğun aklını başına getir, onu İngiltere'ye yolla. Böylece bu sevgiyi de çabucak unutur.
Struan da acı acı, kapana kısıldığımı biliyorsun dedi. Senin 3 oğlum var, Gort, Morgan ve Tom. Artık benim Callum'dan başka oğlum yok. Onun için ben ne istersem isteyeyim, benim yerime geçecek olan o. Brock onun kafasından geçenleri iyice okuduğuna karar vererek memnunlukla konuştu.
Rob'la 3 oğlu var ya...
Bunun cevabını da biliyorsun. Soylu evi ben yarattım. Rob değil. Senin fikrin nedir? Brock düşünceli bir tavırla maşrapayı boşalttı. Kalkıp maşrabasına tekrar bira doldurdu. Sonra haşin bir sesle konuştu.
Ben de senin kadar bu işin aleyhindeyim.
Struan'ın yüzünde hayret dolu bir ifadenin belirip kaybolduğunu fark etti. Ama yine de oğlun kızımı istediği zaman kendisine olur diyeceğim. Struan yumruklarını sıkarak ayağa kalktı.
Bunu yapacağını biliyordum zaten. Asya'da kızım kadar büyük drahoması olan kimse yok. Onlar gelecek yıl evlenecekler.
Önce seni cehennemde görmeyi tercih ederim. İki adam tehdit dolu bakışlarla birbirlerini süzüyorlardı. Brock ilk kez 30 yıl önce gördü. O heykel tıraş kalemiyle yontulmuş gibi düzgün hatlı yüzün hiç değişmemiş olduğunu fark etti. Yine aynı derecede canlıydı adam. Ona böyle düşman olmasına yol açan bilemediği esrarlı şey de hala vardı. İçinden tanrım dedi. Bu şeytanı neden yoluma çıkardığını bilmiyorum. Sadece onu arkasından vurmama izin vermediğini de biliyorum. Çok yazık, mertçe dövüşüm devirmem gerekiyor onu.
Bu daha sonra Dirk diye cevap verdi. Önce onlar doğru dürüst evlenecekler. Sen gerçekten kapana kısıldın. Yazık, buna ben neden olamadım. Ve kötü Joss'unu senin yüzüne vurup alay ettiğim de yok. Fakat ben de senin gibi epeydir düşünüyorum. O ikisini ve bizi düşünüyorum. Evliliğin onlar için de bizim için de iyi olacağı kanısına vardım.
Senin kafandan geçenlerle Gort'un düşündüklerini biliyorum.
İleride ne olacağını kim bilir Dirk, belki gelecekte birleşiriz.
Ben sağken bu olamaz.
Ama belki de birleşme olmaz. Sen kendininkini, biz de kendi şirketimizi yönetiriz.
Bir kızın eteği sayesinde soylu evi alıp mahvedemeyeceksiniz.
Şimdi beni dinleyeceksin. Bu işi sen açtın. Açık konuşalım dedin ve sen sözünü bitirdin. Onun için dinlemek zorundasın. Ama terbiyenle kafanı kaybettiğin gibi cesaretini de yitirdiysen o başka.
Strong kadehine konyak koydu. Pekala Tyler, düşündüklerini söyle. Brock hafifçe gevşeyerek oturdu. Bir ayı kafasına dikti.
Senden nefret ediyorum ve daima da edeceğim. Sana güvenemiyorum da. Öldürmekten çok bıktım. Fakat Tanrı üzerine yemin ediyorum. Bir gün elinde 9 kuyruklu kırbaçla gördüğüm zaman seni öldüreceğim. Fakat ben kavgaya başlamayacağım. Seni öldürmek değil, iyice ezmek istiyorum. Belki de o gençler bizim için imkansız olan şeyi başarıp her şeyi düzeltirler diye düşünüyorum. Onun için ne olacaksa olacak. Eğer birleşeceksek birleşeceğiz. Bu seninle bana değil, onlara kalmış bir iş. Ama birleşmezlerse yine kendileri bilirler. Ben bu evliliğin iyi olacağını söylüyorum.
Strong konyağını bitirip kadehi masaya bıraktı. Bu işi sen de benim gibi istemiyorsun. Ama doğrusu testten yararlanmaya kalkacak kadar korkaklaşacağın aklıma gelmezdi. Brock hiç şiddet duymadan baktı ona.
Testten yararlanmıyorum Dirk. Kız Cole'ımı seviyor ve gerçek bu. Böyle konuşmamın tek nedeni de bu. İkimiz de tuzağa düştük. Evet, kızım Juliet ve oğlun da Romeo. Allah biliyor ya, ben de bundan korkuyorum. Senden nefret ettiğim için Tess'in mermer bir teneşire yatmasına neden olmak istemiyorum. Kız oğlunu seviyor, ben Tess'i düşünüyorum.
Buna inanamam.
Ben de öyle. Fakat Lisa daima Tess hakkında doğruyu söyler. Karım Lisa'nın içini çektiğini, hep Balo'dan ve Callum'dan söz ettiğini söyledi. Evet, kızım oğluna aşık.
Bu gençlik aşkı bir şey ifade etmez.
Aman Tanrım, sana laf anlatmak ne kadar zor. Yanılıyorsun Dirk.
Brock birdenbire kendisini çok yorgun ve pek yaşlı hissetti. Bu işi bir an önce bitirmek istiyordu.
Sana bir teklif yapacağım. Sen Callum'u benim Tess'i sevdiğim kadar sevmiyorsun. Ama ikisine de güzel bir rüzgar, açık bir deniz ve emin bir liman ver. Ben de aynını yapacağım. O çocuk bunu hak etti. O tepe işinde seni iflastan kurtardı. Çünkü Tanrı'ya yemin ederim ki seni orada batırmaya kararlıydım. Eğer kavga istiyorsan ona da varım. Eğer seni yıkmak için elime bir fırsat geçerse bunu yapacağıma da yemin ederim. Fakat o ikisine ilişme. Tanrı huzurunda onlara iyi bir rüzgar, açık bir deniz ve emin bir liman ver, olur mu?
Brock elini uzattı. Strua'nın sesi sertti.
Callum ve Tess için elini sıkarım ama Gort için değil. Brock, bu işi sağlamlaştırmak için bir içki daha içeceksin dedi. Sonra evimden cehennem olabilirsin.
Çıngıra olarak çaldı ve kimse gelmeyince duvara fırlattı.
Lee Tank diye gürledi.
Geniş merdivenden ayak sesleri işitildi. Kapıda bir Portekizli katip göründü. Adam korkuyla titriyordu.
Bütün uşaklar kayboldular efendim. Onları bulamadım.
Struan hemen pencereye koştu. Satıcılar aylak aylak gezenler, dilenciler yavaş yavaş alandan çekiliyorlardı. İngiliz bahçesindeki bir grup tüccar durmuş etrafı gözlüyor ve dinliyorlardı. Struan dönerek tüfeklere doğru koştu. Silah rafına Brock'la aynı anda eriştiler. Brock kağıdı ve herkesi aşağı indir diye gürledi.
Struan bağırdı. Benim fabrikama Tyler, tehlikeyi haber ver, sonra gözden kayboldu.
bir saat içinde bütün tüccar ve katipler Struan'ın fabrikasına ve onun ön avlusu olan İngiliz bahçesine dolmuşlardı. Orada kalan 50 asker kapının yanına mevzilenmişlerdi. Başlarındaki subay 20'sini yeni doldurmuş, bıyığı henüz terlemiş, Oxford adında bir yüzbaşıydı. Struan, Brock ve Longstaff bahçenin ortasında duruyorlardı. Jeff Cooper ve Zerge evde yakındaydı. Islak ve sıcak gecede uğursuz bir şeyler vardı. Struan, hemen mahalleyi boşaltmamız için emir verin ekselans dedi. Brock da başını salladı. Evet. Acele etmeye ne gerek var beyler? Aynı şey daha önce de olmadı mı? Evet, fakat Joe Hong tüccarları ya da mandarinler daima bize tehlikeyi önceden haber verdiler. Hiçbir zaman böyle bir şey ani olmamıştı. Struan bir yandan da dikkatle geceyi dinliyordu. Gözleri de rıhtımdaki lorkalardaydı. Orada herkese yetecek kadar tekne vardı. Bu gecenin havasını beğenmiyorum. Brock hiddetle tükürdü. Ben de öyle. Hemen teknelere atlayalım diyorum. Longstaff, yoksa tehlike olduğunu mu sanıyorsunuz diye sordu. Bilmiyorum ekselans, fakat içimden bir ses hemen buradan ayrılmamızı söylüyor. Struan durdu. Hiç olmazsa lorkalarla açılalım. Zaten bu mevsim ticaret bitti. Onun için ister gider ister kalırız. Longstaff dudak büktü. Fakat bize saldırmaya cesaret edemezler. Neden saldırsınlar? Ne kazanabilirler ki? Görüşmeler yolunda gidiyor, saçma. Struan herkesin içinde Longstaff'la resmi bir tavırla konuşuyordu. Ben daima sizin söylediğiniz şeyi yapmamızı istiyorum ekselans. Yani herhangi bir olaya karşı daima hazırlıklı bulunmalıyız. Longstaff yorgun yorgun subaya işaret etti. Adamlarını üçe ayır. Doğu batı kapılarıyla domuz sokağını koruyun. Benden emir alana kadar alana kimseyi sokmayın. Emredersiniz ekselans. Struan kalımlı hora atıyor ve Gort'un bir lambanın altında durduklarını gördü. Gort tüfeğin nasıl doldurulduğunu gösteriyordu kalıma. Delikanlının yanında Gort çok kuvvetli ve iri duruyordu. Struan başını çevirince gölge gibi bir köşede uzun boylu bir Çinliyle konuşan Mouse'u seçti. Şimdiye kadar bu adamı hiç görmemişti Struan. Garip diye düşünerek onlardan tarafa doğru yürüdü. Bir şey duydun mu Wolfgang? Hayır Taypan, ne bir söylenti ne bir laf. Horatio da duymamış. Bu işi anlayamadım. Struan Çinli'yi inceliyordu. Adam pis bir köylü kılığı giymişti ve 30 yaşında kadar duruyordu. Delici bakışlı gözlerini Struan'a dikmiş olan adam da merakla Taypan'ı süzmekteydi. Kim bu? Wolfgang gururla konuştu. Hung Hsu Chu. Kendisi bir Hakka, vaftiz edildi Taypan. Onu ben vaftiz ettim. Çok parlak bir zeka ve yetenek sahibi. Tabii o bir köylü. Sonunda Tanrı'nın iyiliklerini yayacak birini bulup dinimize soktum. Ona buradan ayrılmasını söylesen iyi edersin. Çünkü burada tatsızlık çıkar ve mandarinler onu bizimle yakalarlarsa dinine soktuğum bir insan eksilir. Bunları kendisine söyledim ama o Tanrı'nın yolları gariptir dedi. Tanrı insanları arkalarını kafirlere dönmezler. Üzülmeyin, Tanrı onu koruyacak ve ben de kendi hayatım pahasına onu savunacağım. Struan başıyla adama selam verip Longstaff'la Brock'un yanına döndü. Brock, ben tekneye gidiyorum diye omurdandı. İşte bu kadar. Tyler, Gort'la adamlarını şuradaki askerleri takviyeye gönder. Struan domuz sokağını işaret etti. Ben doğu tarafa gidiyorum. Eğer tatsızlık çıkarsa sizi oradan kollarım. O vakit buraya çekilebilirsiniz. Sen kendi adamlarına bak diye söylendi Brock. Ben de kendiminkilere bakarım. Burada komutan değilsin. Gort'a işaret etti. Sen benimle gel. Almeida, sen ve diğer katipler defterler alıp teknelere binin. Adamlarıyla bahçeden çıkıp alanda ilerledi. Diğer tüccarlar Struan ve Brock'un çabucak çekilmek için hazırlık yaptıklarını görünce hemen kendi fabrikalarına koştular. O mevsimin satışlarını gösteren defterleri, manifestoları, gerekli belge ve defterleri toplayarak teknelerine yığmaya başladılar. Para konusunda endişelenmeye gerek yoktu. Çünkü ticaretin çoğu senetle yapılmıştı ve Brock'la Struan kendi gümüşlerini çoktan Hong Kong'a göndermişlerdi. Longstaff da kendi masasını boşalttı. Şifre defteriyle gizli belgeleri kutusuna koyarak bahçeye çıktı. Zergiyev'in yanına gitti. Siz de hazırlandınız mı Altes? Önemli bir şeyim yok. Bütün bunları olağanüstü buluyorum. Tehlike ya var ya yoktur. Eğer tehlike varsa neden kuvvetlerimizi üstlerine yollamıyoruz? Longstaff güldü. Bu dinsizlerin kafası uygar insanlarınkinden çok farklı. Kraliçemizin hükümeti 100 yıldan daha fazla bir süredir Çin'le ilgileniyor. Onun için Çinlilerle nasıl başa çıkılacağını öğrenmiş bulunuyoruz.
Tabii biz orayı burayı ele geçirmekle değil, barış içinde ticaret yapmakla ilgileniyoruz.
Struan kasasını açmış, bütün önemli kağıtların Lorca'ya yüklendiğinden emin olmak için her şeyi kontrol ediyordu. Callum içeri dalıp kapıyı çarparak, ''Ben o işi yaptım.'' dedi. ''Şimdi söyle, ne cevap aldın?'' Struan yumuşak bir sesle cevap verdi. ''Evlenmek üzere söz kesildi.'' Callum konuşamayacak kadar aptallaşmıştı. ''Brook damadı olacağın için memnun. Gelecek yıl evlenebileceksin.''
''Brook evet mi?'' dedi.
''Evet, tebrik ederim.''
Struan kendi masasının çekmesine de baktı. Brook'la yaptığı konuşmanın planladığı gibi gitmiş olmasından memnundu.
''Yani o evet dedi ve sen de evet mi diyorsun?''
''Evet. Kendisinden kızı resmen isteyeceksin tabii. Fakat seni kabul edeceğini söyledi. Drahoma ve diğer şeyleri kararlaştıracağız. Fakat ancak gelecek yıl evlenebileceğinizi açıkladı.''
Callum kollarını babasının omuzlarına doladı.
''Ah baba, teşekkür ederim, teşekkür ederim.''
Kendisinin baba dediğini duymamıştı ama Struan bunu işitti. Birdenbire bir yaylım ateşi gecenin sessizliğini bozdu. Struan ve Callum pencereye koştular. Alanın batı tarafındaki kalabalık güruhun ön saflarındakiler askerlerin ateşi karşısında gerilemeye çalışıyordu. Fakat arkadakiler onları itmekteydiler. Bir avuç askerse alanın diğer tarafından haykırarak saldıran Çinlilerin arasında kalmıştı. Korkunç kalabalıktaki Çinlilerin ellerinde meşaleler, balta ve mızraklar vardı ve Triad bayrakları taşıyorlardı. Önce en batıda kalan Amerikalılara ait fabrikaya saldırdılar. Bir pencereden içeri bir meşale atıldı ve adamlar kapılara yüklendiler. Çinliler binaları yakmaya ve tahrip etmeye başladılar. Struan bir tüfek yakaladı.
''Tess'in sözünü kimseye etme. Brock'la konuşana kadar bunu gizli tut.''
Koşarak hole çıktılar. Struan Portekizli'nin kucak dolusu fatura kopyasını taşımaya çalıştığını görerek ''Onları aldırma Vargas!'' diye haykırdı. Vargas koşarak kaçtı. Struan'ın fabrikasının önündeki bahçe ve alan lorkalarına kaçmaya çalışan tüccarlarla doluydu. Bazı askerler bahçe duvarına çıkmışlar, kaçanları korumak için bekliyorlardı. Struan da tüccarlara yardım için onların yanına gitti. Göz ucuyla Callum'un tekrar fabrikaya koştuğunu gördü. Ama ikinci grup domuz sokağından saldırınca oğlu aklından çıktı. Bu girişi koruyan askerler bir yaylım ateşten sonra sıralarını bozmadan İngiliz bahçesine doğru geri çekildiler. Onlar da diğer askerlerle beraber kaçan tüccarları korumak için mevzilendiler. Teknelere binmiş olanlar tüfeklerini hazırlamışlardı. Ama kalabalık alanın öbür ucundaki fabrikaya saldırmakla meşguldü ve işin şaşılacak yanı alandaki tüccarlara aldırış ettikleri bile yoktu. Struan Cooper'la Amerikalıları fabrikalarında sanıyordu. Onların bir Lorca'da olduklarını görünce rahat bir soluk aldı. Longstaff bahçenin dışına çıkmış, elinde bastonu kalabalığı seyrediyordu.
''Yüksek sesle şu serserilere bakın.'' dedi.
Artık görüşmelerin sona erdiğini ve savaş olacağını biliyordu.
''Majestelerinin kuvvetleri yakında bu saçmalığa bir son verecektir.''
Geri dönüp bahçeye giderek Zergeyev'i buldu. Rus yanında silahlı ve epey telaşlı iki uşağıyla kargaşalığı izliyordu.
''Belki benim tekneyle gelmek lütfunda bulunur musunuz Altes?''
Longstaff Zergeyev yaralandığı takdirde bunun uluslararası bir olay halini alacağını biliyordu. O zaman Çar'ın eline Çin'e savaş gemileri ve ordu göndermek için mükemmel bir fırsat geçecekti.
''Kendi kendine Allah kahretsin de böyle bir şey olamaz.'' ''Bu leş kargalarıyla tek şekilde başa çıkılır. Sizin demokrasinizin bir işe yarayacağını sanıyor musunuz?''
''Tabii onlara zaman vermek gerek, öyle değil mi?'' Longstaff son derece sakindi.
''Şimdi Lorca'ya binelim. Güzel bir gece olduğu için talihimiz var.''
Rus uşaklardan biri Zergeyev'e bir şeyler söyledi. Ama arşidük uşağa sadece bakmakla yetindi. Adam sustu ve yüzü de bembeyaz kesildi. Zergeyev Longstaff'ın kargaşalığı aldırış etmediğini görmüştü. Ondan aşağı kalmamak için
''Nasıl isterseniz Excellence'' diye cevap verdi. ''Fakat ben Taipan'ı beklemeyi tercih edeceğim.''
Longstaff Struan'ın yanına giderek ''Bunların böyle azmasına ne yol açtı Dirk?'' dedi. ''Mandarinler tabii. Şimdiye dek bu kadar kalabalık görmemiştim. En iyisi Lorca'ya geçelim.'' Struan alana bakıyordu. Son tüccar da gemisine binmişti. Sadece Brock ortada yoktu. Gort ve adamları hala kendi fabrikalarının doğu kapısını koruyorlardı.
Struan kendilerini tehdit etmeyen kalabalığa Gort'un ateş ettiğini görünce müthiş öfkelendi. O anda herkese çekilme emri vermeyi ve kargaşalıkla silahını kaldırarak Gort'u öldürmeyi bile düşündü. Bu gelecekte onun bir kez daha öldürülmesine de ihtiyaç bırakmayacaktı. Fakat Struan onu öldürürken Gort'un gözlerinde dehşeti görüp zevk duymak istiyordu. Lorca'dakiler telaşla rıhtımdan ayrıldılar. Teknelerin çoğu akıntıya kapılmış gidiyordu. İşin garibi hala kalabalığın onlara aldırış etmemesiydi. Cooper Tillman fabrikasından duman yükseliyordu. Sonra başka bir güruh doğu kapısına saldırdı. Struan kaçma zamanı geldiğini anlamıştı. Bahçe kapısından dönerek teknelere atlayın diye gürledi. Sonra olduğu yerde kaldı. Zergiev bir elinde tabanca, diğerinde kılıcı bahçe duvarına dayanmıştı. Longstaff da yanındaydı. O gürültü arasında Struan tekrar haykırdı. Kaçma zamanı geldi. Zergiev güldü. Ne tarafa? Alevler Amerikalıların cephaneliğini sarmıştı. Birdenbire korkunç bir patlama oldu. Yanan tahta parçaları ve havada fırlayan tuğlalar Çinlilerin üstüne yağmaya başladılar. Struan bahçe kapısından çıkarken oğlunu hatırladı. Adamlarına kapıyı savunmalarını bağırarak geri koştu. ''Kalım, kalım!'' Kalım merdivenleri üçer beşer atlayarak dışarı çıktı. ''Bir şey unutmuşum.'' diyerek hızla Lorca'ya koştu. Zergiev ve Longstaff hala adamlarla bahçe kapısında bekliyorlardı. Onların kaçış yolunu karşıdan saldıran ve tam yandaki fabrikayı yağmaya başlayan üçüncü grup kesmişti. Struan duvarı işaret etti ve birlikte üstünden atladılar. Kalım düştüyse de Struan onu yakaladı. Birlikte Lorca'lara doğru koşmaya başladılar. Zergiev ve Longstaff da hemen yanlarında koşuyorlardı. Artık fabrikaların çoğundan alevler yükseliyordu. Bir dam çökünce alanı dolduran binlerce Çinlilerin üstüne kıvılcım ve taş parçaları yağdı. Brock Lorca'sının üst güvertesine çıkmış küfrederek adamlarına emirler yağdırıyordu. Gort bir tüfek kaptı. Fabrikalarının kapısına yüklenmiş olan Çinlilere nişan alarak tetiği çekti. Bir adamın devrildiğini görünce pis pis güldü. Başka bir tüfek aldı. Sonra Struan ve diğerlerinin Lorca'lara koştuklarını fark etti. Kimsenin kendisini görmemesi için dönerek dikkatle nişan aldı. Struan Kalım'la Zergiev'in arasındaydı. Longstaff da yanında koşuyordu. Gort tetiği çekti. Zergiev dönüp yere yığıldı. Gort başka bir tüfek aldı ama Brock arkaya koşarak baş açık diye haykırdı. Bu topun adamlarını yerlerine geçir. Ben emir verene kadar ateş etmek yok. Gort'u iterek adamlara gürledi. Dümeni kır, kayalardan açıl. Yelkenler fora. Sonra sahile göz atınca Struan'la Longstaff'ın Zergiev'in üstüne eğilmiş olduklarını gördü. Kalım da onların yanındaydı. Kalabalık onlara doğru saldırıya geçmişti. Brock Gort'un düşürdüğü tüfeği alarak çevirdi, nişan alıp tetiği çekti. Adamların lideri yere serilince kalabalıktakiler durakladılar. Struan Zergiev'i omzuna alarak başlarının üstüne ateş edin diye emir verdi. Adamları yelpaze gibi açılarak nişan almadan havaya ateşe başladılar. Öndeki Çinliler geriledi, arkadakiler de ilerlediler. Onlar birbirleriyle çekişirlerken Struan ve adamları da Lorca'larına kaçacak zaman buldular. Maus Lorca'nın önünde bekliyordu. Vaftiz ettiği acayip Çinli de yanındaydı. İkisi de silahlanmışlardı. Maus'un bir elinde incil, ötekinde kılıç vardı. Rahip olanca sesiyle ''Tanrı'ya şükürler olsun, bu zavallı günahkarları bağışla'' diye haykırıyordu. Elindeki kılıcı havada salladığı için kalabalık ona yanaşmaya çekiniyordu. Hepsi de tekneye atlayıp Lorca akıntıyla açılınca dönüp kıyıya baktılar. Bütün mahalle alev alev yanıyordu. Simsiyah dumanlar ve kızıl alevlere karışan şeytani kahkahalar insanın aklına cehennemi getiriyordu. Üst güverteye yatırılmış olan Zergiev'in yanında diz çökmüştü Longstaff. Struan onlara doğru gelen Maus'a ''Başa çık!'' diye bağırdı. ''Gözcülük et!'' Zergiev şoktan bembeyaz kesilmişti. Sağ kasığına bastırdı, elinin altından kanlar süzülüyordu. Muhafızları korkuyla inlemekteydiler. Struan onları yana iterek Zergiev'in pantolonunun önünü açtı. Pantolonun sağ bacağını kesti. Tüfekten çıkan kurşun karnı iyice yırtarak aşağıya doğru inmiş ve sağ kasığın üstüne saplanmıştı. Kan bolca akıyordu ama fışkırmıyordu. Struan kurşunun sandığı gibi mideye girmemiş olmasına sevindi. Zergiev'i yüzüstü çevirince Rus inlememek için kendisini güç tuttu.
Adamın bacağının üst kısmı parçalanmıştı ve kanlıydı. Kurşun oradan çıkmıştı. Struan usul usul yaraya dokunarak oradan kırılmış küçük bir parça kemik çıkardı. Struan bir gemiciye, battaniye, konyak ve bir mangal getir diye emir verdi. Altes, sağ bacağınızı oynatabiliyor musunuz? Zergiev hafifçe kımıldanınca yüzü acıdan allak bullak oldu ama bacağı hareket ediyordu. Neyse, kalçana bir şey olmamış oğlum, şimdi kımıldamadan yat. Battaniyeler gelince Struan Rus'u bunlara sardı. Adamı dümencinin arkasındaki banka daha rahatça oturttu. Arşidük'e konyak içirdi. Mangal gelince Struan yarayı açtı ve içine bol bol konyak dökerken bıçağını da mangaldaki ateşte kızdırmaya başladı. Well, sen Altes'i tut. Kalım, sen de yardım et. Longstaff adamın ayak ucuna, Kalım baş tarafına çömeldi. Struan kızararak kıpkırmızı bir renk almış olan bıçağı ön taraftaki yaraya sokunca konyak alev aldı ve Zergiev bayıldı. Struan ön taraftaki yarayı yaktıktan sonra bıçağını daha derinlere daldırdı. Zergiev bayıldığı için o kendine gelmeden her şeyi çabucak bitirmek istiyordu. Rus'u yüzüstü çevirerek yine yaraya bıçağını daldırdı. Yanık et kokusu havayı kaplamıştı. Longstaff yan dönerek kusmaya başladı. Ama Colum dayanıyor ve yardım ediyordu. Longstaff tekrar kustu. Struan bıçağı yine kızdırdı. Arka yaraya bol bol konyak dökerek bunu en derin kısmına kadar yaktı. Yanık et kokusundan başı ağrıyor, terler çenesinden süzülüyor ama elleri titremiyordu. Yarayı dikkatle yakmadığı takdirde iltihaplanıp kokacağını ve Zergiev'in öleceğini biliyordu. Böyle bir yara alan 10 erkekten 9'u ölürdü. Sonunda işini bitirdi. Zergiev'in yaralarına temiz sargı sardı. Kendi ağzını da konyakla çalkaladı. Konyağın hafif buharı kan ve yanan et kokusunu silip götürdü. Sonra derin derin soluk alarak Zergiev'e baktı. Rus'un yüzünden kan çekilmiş cildi grimsi bir hal almıştı. Struan, artık hayatı kendi Josul'un elinde dedi. Senin bir şeyin yok ya kalım. Hayır hayır, iyiyim sanırım. Aşağı in, herkes için sıcak rom hazırlat. Kumanya'ya bak, artık gemide ikinci kaptansın, her şeyi ayarla. Kalın güverteden indi. İki Rus uşak Zergiev'in yanında diz çökmüşlerdi. Biri Struan'a dokunarak üzgün üzgün bir şeyler söyledi. Ona teşekkür ettiği belliydi. Struan onlara efendilerinin yanında kalmalarını işaret etti. Yorgun yorgun gerindi. Longstaff'ı kolundan tutarak bir yana çekti. Hafif bir sesle sordu. Çinlilerin elinde tüfek var mıydı? Bir tek bile yoktu. Struan, ben de görmedim diye söylendi. Longstaff'ın yüzü bembeyazdı ve endişelendiği de anlaşılıyordu. Her tarafta silahlar patlıyordu. Bu tatsız bir kaza. Struan uzun süre konuşmadı. Sonra, eğer o ölürse başımıza büyük iş açılacak değil mi diye sordu. Ölmeyeceğini umalım Dirk. Longstaff dudağını ısırdı. Hemen Dışişleri Bakanı'na bu kazayı haber vermem gerek. Ayrıca soruşturma yapmak zorundayım. Zergiev'in bir cesedinkini andıran yüzüne baktı. Ne tatsız iş. Yaranın durumundan ve düştüğü anda bulunduğu yerden anladığım kadarıyla onu bizim silahlarımızdan biriyle vurdular. Bu üzülecek bir kazaydı. Evet ama biri nişan almış olabilir. İmkansız, onu kim öldürmek isteyebilir? Seni kim öldürmek isteyebilir? Veya Kalım'ı ya da beni? Hepimiz bir aradaydık. Kim? Benim bir düzine düşmanım var. Brock soğukkanlılıkla seni vuramaz. Böyle bir şey demedim. Bilgi getirene ödül vereceğini ilan et. Biri bir şey görmüş olabilir. Birlikte mahalleyi seyretmeye başladılar. Artık iyice geride kalan mahallenin sadece duman ve alevleri gözüküyordu. Longstaff, böyle ya ama çılgınlıktan başka bir şey değil diye söylendi. Neden yaptılar bunu? Neden Hong Kong'a döner dönmez kuvvetleri kuzeye, Pekin kapılarına göndereceğim? İmparator Yağma emrini verdiği için çok ama çok pişman olacak. Evet, yalnız önce kantona saldırmalısın. Bu yüzden boşuna vakit kaybetmez miyim? Bir hafta içinde bir saldırı düzenle. Fazla ilerlemene gerek yok. Bu arada Joe Hong 6 milyon gümüş bulmak zorunda kalacak. Böylece bize önceden haber vermemenin cezasını çekecekler. Kuzeye gitmeden önce buraya bayrak dikmezsen onurumuzu yitiririz. Onlar mahalleyi yakmalarına rağmen ceza görmezlerse gelecekte hiç güvenlikte olmayız. İntikam tanrıçasına kentin açığında beklemesini emret. Sonra 12 saat önceden bir ultimatum çek.
kentin teslim olmasını yoksa her yeri yakıp yıkacağını bildirirsin.
Zergiyev inleyince Struan onun başına koştu. Rus hala inliyordu ve baygınlıktan da kurtulamamıştı. Sonra Struan Mahus'un vaftiz ettiği Çinlinin kendisine baktığını gördü. Adam ana güvertede sancak küpeştesinin yanında duruyordu. Struan'ı haç çıkarıp kutsadıktan sonra gözlerini kapatarak sessizce duaya başladı.